İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, evrim teorisinin geçersizliğinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatlerinin önemi çok fazla. İman eden insanların imanını artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Bu yönden de iman hakikatlerinin önemi çok büyük. Ben bir doğada bulunan bir maddeyle ilgili bahsetmek istiyorum biraz. Oradan da o canlı türleriyle ilgili bilimin nasıl o canlı türlerinden esinlenerek yeni şeyler çıkarttığını, yani biyomimetik dediğimiz bilim dalının nasıl esinlenerek yeni keşifler yaptığından devam ederiz. Kompozit malzemeler diye doğada bulunan malzemeler var. Kompozit malzeme demek iki farklı bileşenin birbirine karışmadan birleşmesi demek. Bu anlama geliyor kompozit malzeme. Ve doğada bu şekilde olan çok fazla malzeme var. Bunun en büyük özelliği de bu malzemeler birleştiği zaman da tek tek kendi bileşenlerinden daha üstün özelliklere sahip olabiliyorlar. Bu da bu malzemenin kullanış açısından uygunluğunu sağlamış oluyor. İnsanlar bu malzemeleri kendileri, mesela bizde nelerde kullanılıyor? Spor arabalarda, işte Formula 1 yarışlarında ya da teknelerde, uzay mekiklerinde, bu tarz yerlerde kompozit malzemeler kullanılıyor. Çünkü tek bir malzemenin bu kadar bileşen gibi bir faydası olmuyor. Yani tek tek parçalarından daha üstün özelliğe sahip olmuş oluyor. Ve bu malzemeler de doğada normalde kendinden bulunuyor. Yani hiçbir bileşeni karıştırmadan değil, doğada kendisinden bulunan maddeler, kompozit maddeler. Yani Allah'ın üstün yaratma sanatıyla, Allah'ın sonsuz aklıyla doğada baktığımızda her yerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani hiçbir şekilde yapay olarak değil de tamamen doğada var bu maddeler. Ve bu maddeler bazı canlılarda da var bulunmakta. Bunlardan, canlılar türlerinden balinalardan biraz bahsetmek istiyorum. Balina ve yunus balıklarından. Balinalardaki bu yağ çok büyük orandadır. İçinde yani yağları var balinaların ve balinanın en büyük kısmını kaplayan şeylerden biri de bu yağdır. Vücudunun neredeyse tamamını kaplamaktadır. Ve bunun yapısındaki bu yağ bahsederken doğal kompozittir bunun içinde bulunan madde. Yani biraz böyle lastik gibidir onun içindeki yağ. Bu lastiklik de balinanın hareketine fayda katıyor. Yani bir balina uzun yollar kat ettiği zaman da hem enerjiden tasarruf ediyor hem de bu içindeki yapısı sayesinde soğuktan, okyanusun soğuk sularından vücudu korunmuş oluyor. Ayrıca bir de buna hız kazandırma yolunda balina kullanıyor. Balina biliyoruz ki hani yüzerken kuyruğunu sıkıştırır başta, sonra da ileri doğru fırlatarak, kuyruğunu geriye doğru fırlatarak bir esneme meydana getiriyor. Bu da balinanın daha hızlı yol almasına ama bir o kadar da, yani yaklaşık %20 kadar da enerjisini az kullanmasına neden oluyor. Bu da bu madde sayesinde oluyor. Yani vücudunun içindeki, daha doğrusu vücudunun tamamını neredeyse kaplayan bu yağ sayesinde balina çok az enerjiyle çok fazla yol kat edebiliyor. Ve bu enerjiyi, kullandığı enerji, yani bu içinde bulunan yağ, normalde biliyoruz hani proteinlerdir, enerjiyi sağlayan şekerdir, proteindir. Ama yaklaşık bunun içinde bulundurduğu yağ 2-3 kat daha fazla tasarrufu sağlıyor canlılarda. Bu da Allah'ın onları nasıl bir sistemde yarattığını bizlere gösteriyor. Balinalar var olduğu günden beri içlerinde bu doğal kompozit yağlarıyla varlar. Ve bu şekilde de milyonlarca yıldır hayatlarını sürdürmekteler. Bu da bize bu canlıların hiçbir şekilde aşama aşama gelişim süreçlerinin olmadığını, birden Allah'ın yarattığını gösterir. Çünkü bu canlı bu sistemde olmuş olmasa bir kere okyanusun soğuk sularında donarak balinaların öldüğünü görecektik sürekli olarak. Ya bunun aşama aşama olmuş olsaydı. Zaten bu yağın olmaması demek hareketi de kısıtlayacaktı balinaların. Balinaların göçü gibi bir şey söz konusu olamayacaktı. Çünkü uzun mesafeler kat etmek için enerjiye ihtiyaçları var. Göç sırasında da beslenme gibi bir olanakları olmadığı için de gerekli enerjiyi güzel şekilde, en verimli şekilde kullanmaları gerekecek. Bunun için de bu yağa ihtiyaç var. Yani bu yağ olmasa bu sistemleri bu şekilde sağlayamayacaklar. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki aşama aşama zaman içinde bir gelişimin olmadığını, balinalarda bu sistemin ilk var olduğu günden beri olduğunu gösteriyor. Keza böyle olmamış olsaydı, dediğimiz gibi bugüne kadar, günümüze kadar gelen balina türü ya da yunus balığı türü kalmayacaktı. Çünkü hayatlarını kaybedeceklerdi soğuk sularda, soğuk günlerde. Bilim adamları da en çok bu karışımı çok araştırıyorlar ve bunun sonucunda bu maddenin nasıl olduğunu, nasıl bir araya geldiğini hala da çözememişler, keşfedememişler. Bu da bize Allah'ın bir baktığımız zaman burada nasıl sonsuz akılla, sonsuz ilimle ve Allah'ın yaratma sanatıyla bütün bu özellikleri, bütün bu güzel özellikleri tek bir canlıda toplaması da bize Allah'ın güce, yüce kudretini ve gücünü gösteriyor. Dediğimiz gibi sonsuz aklını ve sonsuz ilmini gösteriyor. Ya bilim adamlarının hala şu anda günümüzde çözemedikleri, çözüm getiremedikleri bir konu. Yani balinanın içindeki bu sistemin var oluyor olması, balinaya bu özellikleri kattı. Biz ancak bunu görüp öğrenebiliyoruz. Yani bu sistemin var olduğunun farkına varabiliyoruz. Ama başta bu sistemi yaratan birisi var. O da Allah'tır. Bütün bu üstün özellikleri sadece bu canlıda değil, evrendeki her şeyde, bütün her şeyin yaratılışında Allah'ın üstün sanatını biz görüyoruz. Bir de ayet var, onu okuyayım, şeytandan Allah sanırım. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgendir. Nahl suresi 18. ayette. Gerçekten balinanın bir tane özelliğinden bahsettik şu anda. Balinanın binlerce özelliği var. Hem bilime konu olmuş, hem bilimin araştırmasının birçok yerinde fayda sağlamış özellikleri var. Ve sadece bir balina diyoruz. Evrende yaşayan bir sürü canlı çeşidi var. Milyonlarca canlı çeşidi var. Ve hepsinin birbirinden başka farklı farklı özellikleri var. Allah da ayette bildiriyor zaten. Yani bu canlıların özelliklerini, daha doğrusu Allah'ın nimetini saymaya kalkacak olsanız genelleme yaparak bile sayamazsınız diyor Allah.
Evet.
Çünkü hiçbir şekilde Allah'ın bu verdiği nimetler genelleme çapında bile sayılması mümkün değil işte.
Genelleme yaparak bile sayılamıyor çünkü birçok nimetin daha insan olduğu farkında bile olmuyor yani zamanla farkında varabiliyor, belli bir süre sonra farkında bile varabiliyor veya teknolojisi belli bir düzeye geldikten sonra ha bir de bu varmış diyor. Ondan sonra anlıyor, anladıktan sonra onun bir nimet olduğunun farkına varıyor. O zaman şükrediyor. Tabii mümin olan insan her zaman için Allah'ın nimetleriyle yaşadığının farkındadır. Her an her soluk aldığında Allah'ın nimetiyle, onun ihsanıyla, onun istemesiyle inşallah hayatta kaldığını zaten bilir. Her şey çünkü hiçbir şey bize ait değil. Zaten her şey Allah'ın yaratması. Dolayısıyla her şey bir nimet oluyor inşallah.
Bir de
Şimdi bu anlattığın buyur.
Son olarak hani aklımızdayken onu da söyleyelim. Hani az önce mesela balinaların bu üstün yağlarındaki özellikten bahsetmiştik. Hani dipnot olarak da bir de bu hani yağları anlatırken kompozit maddelerden giriş yapmıştık. Kompozit maddeyle yağın karışımı bilim adamlarının merak ettiği bir konu. Yani iki maddenin, iki farklı yapının karışıyor olması. Çünkü kompozit madde zaten başlı başına bir karışım, kendi başına. Bir de bunun yağla karışıyor olması da bilim adamlarının soru işareti olan noktası, cevaplayamadıkları, sürekli araştırdıkları nokta da bu. Allah'ın işte biz burada üstün aklını görüyoruz. Hiçbir hani insanların o kadar bunun üstüne eğitim almış, o kadar araştırma yapmış ve o kadar imkanı olan insanların hala çözümleyemediği bir konunun ta milyonlarca sene öncesinden bir canlıda var oluyor olması bütün akılların sahibinin Allah olduğunu zaten net olarak da bize gösteriyor inşallah.
Yani doğada bazı atomlar moleküler halde yani bileşik halinde bulunuyor ve bunlar çok hayati ve önemli fonksiyonları yerine getiriyorlar. Balinalarda bu ısı yalıtımında kullanılan bir şey. Yani tek bir malzemeyle olmuyor mesela. Birkaç tane malzemeyi karıştırmak gerekiyor. O zaman daha çok ısı mukavemeti olan, değil mi? Isıyı daha çok absorbe eden, ısı yalıtımında daha düzenli yapan ve dolayısıyla o canlının yaşamına elverişli bir deri yapısı oluşturacak. O zaman yeni bir bileşik ortaya çıkmış oluyor. İşin burada metafizik olan mucizevi yönü şu, bu doğada hazır. Normalde bilim insanları araştırdığı zaman bir bakıyor ki orada bir birleşmiş bir madde var. Açıp baktığı zaman her bir madde ısı yalıtımında bir yere kadar etken ama birleştikleri anda yani olağanüstü çok daha böyle katlamalı bir şekilde bir özellik kazanıyorlar. Bileşikler öyle oluşuyor. Yani bileşik dediğimiz konu o. Her birinde bir atomun bir özelliği var ama birleştikleri zaman çok daha farklı ve üstün bir yapıya sahip olabiliyorlar. Şimdi bilim adamları bunu laboratuvarda keşfettiklerinde bunun kompozit malzemenin Yunus'ta veya balinanın derisinde onun yağınla birleşik halde bulunup onun ısı yalıtımını yapıyor olması çok hayret verici bir konu. Onun için birçok koşulun yani optimum sıcaklığın, optimum elementlerin, optimum manyetik alanda koşulda bir araya gelmesi sonucunda o kompozisyon oluşuyor. Sonra kompozit madde ortaya çıkıyor. Doğada bu hazır ve fonksiyon olarak bulunması çok acayip bir konu. Mesela bu konudaki örnek bileşiklerden bir tanesi de kompozit madde olarak değil ama bileşik olarak o da su. Yani su olmasaydı canlılık olmayacaktı ama bir şekilde yaşasaydık İki hidrojen, bir oksijen laboratuvarda ne oluyor? Birleştirilemiyor. Yapılamıyor. Yani hazır önümüzde durmasına rağmen su, iki hidrojen, bir oksijen ne kadar da hayati bir
biliniyor ama
molekül. Evet. Ama yapılamıyor. Neden? Çünkü iki hidrojenle bir oksijenin, yani yakıcı ve yanıcı iki tane gazın bir arada birleşebilmesi için dünyanın oluşumundaki kadar yüksek bir ısı gerekiyor. O da üretilemediğinden dolayı yeni su sentezi, yeni su bileşiği kimya laboratuvarlarında yapılamıyor. Peki yapılamıyorsa bu kadar suyun dünyada ne işi var? Çok belli ki ve sonra dikkat edin, uzayda nereye baksalar ilk baktıkları şey suyu aramak oluyor. O da yok, bulunmuyor. Veya çok, yani buz bulduk diyorlar bir şey. Yani hiç neredeyse yok. Dünyada ise yani karalardan fazla su var, her taraf su. Ve canlılık da öyle, muazzam çeşitli canlılık var. Yani özel olarak bir elin ve aklın, yani her şeyiyle kontrol edildiğimizi, kontrol eden bir etkenin olduğunu, bir yapının olduğunu çok açık bir şekilde burada görebiliyoruz. Sadece suyun varlığından bile. Tamam. Değil mi? Maşallah.
Bir de mesela bu az önce kompozit madde diyoruz. Bunun doğallarını, yani yapayını insanlar yapıyor. Doğalı doğada var. Yapayını mesela mühendisler yapıyor. Ve bu dünyanın en iyi 10 mühendislik harikasına giriyor. Yani bu doğal, yapay olarak yapmış oldukları kompozit malzemesi
hazır, malzeme.
Hazır bir malzeme. Yani doğadan alınıyor ama kendileri neticede bir şey yapıp uyguluyorlar. Bu yapılan uygulamada doğanın en büyük, yani şey, mühendislik 10 büyük mühendislik harikası olarak adlandırılıyor. Oysa bu balinalarda milyonlarca yıldır var. Diğer canlılarda milyonlarca yıldır var. Hiçbir şekilde kimsenin müdahalesi olmadan var olduğu günden beri var. Bir de yapay olarak yapılan kompozit malzemelere bozuluyor belli bir süre sonra. İşte dedik, uçaklardan bahsettik mesela, işte Formula 1 arabalarından bahsettik. Bir bozuluyor. Bir zamanı var. Tamam. O zaman içinde bozulmaya neden oluyor. Bakımı gerekli sürekli, onarımı gerekli sürekli, temiz bakılması gerekiyor, hijyenik olması gerekiyor. Oysa balina mesela yaşadığı süre boyunca hiç ne bir bakıma ihtiyaç duyuyor içindeki kompozitle ilgili, ne de herhangi bir onun bilincinde bile değil zaten. Balinanın içinde kompozitin olduğunu farkında bile değil. Bu ona zaten o görevi Allah'ın verdiğini ve Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini gösteriyor. Yoksa o balina nereden akıllı edecek de işte kompozit malzeme var içimde, lastik gibi biraz esnek de işte sıkıştırayım, genleştireyim, ondan sonra gevşeteyim, bana hem hız kazandırsın hem de enerji tasarrufu sağlasın. Ya bu bir mühendislik çalışmadır. Bunda balinanın aklı zaten olduğu söylenemez katiyen. Balina tamamen Allah'ın ilham etmesi sonucunda o şekilde hareket ediyor. İşte milyonlarca yıldır içinde olan bu kompozit malzemeyle balina doğal bir yapı. Diğerleri de dediğimiz gibi insanların yapmış oldukları, o da doğadan bir malzeme kullanarak, yani olan bir şey kullanarak oluşturdukları bir başka yapı. İkisi arasındaki farkı görüyoruz. Birisi son derece üstün özelliklere sahip ve hiçbir şekilde eskimeyen, yıpranmayan. Diğeri ise zaman içinde kendini kaybeden ve yok olan bir şey.
Evet, balinalardan bahsettin hocam. Şimdi bir de balıklardaki benzersiz duyu sisteminden bahsedelim. Bu da çok mucizevi bir yapı görüyoruz yine balıklarda. Maşallah. Balıklar yanal çizgi olarak adlandırılan mükemmel bir duyu sistemiyle birlikte yaratılmışlardır. Bu sistem vücudun her iki yanında boyuna uzanan noktalar veya kesik çizgiler halindedir. Sistemin duyu hücreleri deri altında bir kanal içerisinde yer alır. Dış ortamda olabilecek en küçük bir basınç değişimi, su dalgalanması, akıntı şiddeti ve yönü bu organlarla saptanır. Bakın, balığın sürekli bu değerleri, bu verilerin sürekli anlık olarak gelmesi lazım balığa. Bunlara ihtiyacı var suyun içindeyken. Ne bunlar? Su dalgalanması, akıntı şiddeti, basınç değişimi, yönünün değişimi akıntının. Bunlara sürekli ihtiyacı var bu verilere ve bizdeki duyu organlarıyla, değil mi? Mesela insandaki duyu organlarını düşünelim. Bunları almak, hassas bir biçimde almak mümkün
tabii,
değil.
Tabii, elimde suyun altında.
Evet. Ama balıklarda bu anlık ihtiyaç olduğu için bu ihtiyacı yönelik işte bir organ yaratılmış. Ne bu? Yanlarında yer alan, baştan sona doğru bir kesik çizgi şeklinde veya nokta nokta değişiyor. Hassas duyu hücrelerinin gömülü olduğu çizgicikler. Bu vesileyle balıklar sürekli işte bu verileri alabiliyorlar.
Tabii, bir de korunuyorlar. Bir başka canlının geleceği zaman da hareketinden anlayabiliyor. Öbür türlü olsa, hani çok yakın mesafede duymuş olsa artık iş işten geçmiş olacak yani. Ama tam böyle o kadar hassas bir denge üzerinde ki, yani çok uzaktaki bir balığın harekete, suyu titreşim vermesi dahi bu balığa onu hissettirebiliyor. O yüzden mesela balıklar suda çok hızlı hareket ederler biz gördüğümüzde. Hani kendi hızlarının 4 kat daha fazlasına, yani 4 kat daha kısa bir sürede hızlarına çıkabiliyorlar. Bu da onların nasıl üstün bir özellikle yaratıldıklarını gösteriyor bize. Yani bugün bir araba bile, çok lüks model araba dediğiniz 100 kilometre hıza 4 ile 6 saniye arasında çıkıyor. Bir balık maksimum hızına, yani maksimum 100 kilometre olarak demeyelim. Hani arabanın maksimum hızı 100 kilometre değil, mesela 200-300 kilometre. Balıksa saniyenin 20'de birinde maksimum hızına bu şekilde ulaşabiliyor.
Evet, maşallah. Şimdi balıktan bahsettik. Bu sistemler evrimleşmiş olabilir mi? Kademe kademe gelişmiş olabilir mi diye baktığımızda ilk yapmamız gereken şey, ilk bakmamız gereken şey yer altındaki katmanlar. Fosil kayıtları. Fosil kayıtlarına baktığımızda işte bu gerçeklerle karşılaşıyoruz. Bakın 146 milyon yıl yaşında iğne balığı fosili.
Burada onu yanal çizgi olmadan balık yaşayabiliyor mu?
Yaşayamıyor.
Yaşayamıyor. Demek ki o kadar yıl önce o yanal çizgiler balıklarda zaten vardı diyebiliyoruz.
Evet. Tabii şimdi zaten yapı olarak baktığımızda şu an iğne balığını görüyoruz. Vücut yapısı birebir aynı. Birebir birbiriyle aynı. Bakın 146 milyon yıldır değişmemiş günümüzde yaşayanlar. Yine sağ altta gördüğünüz ustura balığı fosili var. 5 milyon yıl yaşında bakın fosili. Dikkat ederseniz tamamen aynı. Yani bütün yapısı, değil mi? Her balığın çünkü kendisine ait bir anatomisi oluyor özel. Bakın iğne balığına neden iğne balığı diyoruz? İnce bir yapısı var, uzun bir yapısı var. Ustura balığının da yine o şekilde kendisine has bir yapısı var.
Tabii.
Ve bakın yapıları, şekilleri hiçbir şekilde değişmemiş. İç yapısını da değişmediğini anlıyoruz. Nasıl oluyor? Çünkü denizde yaşayabileceğine göre, değil mi? Tamamen yüzgeçlere, kendi solunum sistemine sahip olması gerekiyor suyun altında yaşayabilmesi için. Herhangi bu solunum sisteminde mesela bir eksiklik olsa, solungaçlarında, yüzgeçlerinde, hem ilerleyememiş olacak hem solungaçlarında bir farklılaşma olsa zaten yaşayamaz. Anında ölür. Suyun altında, değil mi, oksijene çevirmesi gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla o yapının da işte 146 milyon yıldır değişmediğini görüyoruz.
Bu rakamı biraz daha artıralım. 530 milyon yıl öncesine gidelim. Bakın yansıtıyorum şu an ekrana. Burada Haikoella isimli bir balık cinsi var. 530 milyon yıl öncesine ait olan bu fosil bize Kambriyen dönemine götürüyor. Bizi Kambriyen dönemine götürüyor. Ve burada çok önemli bir ayrıntı var. O da bu balıkların omurgalarının olması. Omurgalı yaşamın, yani canlıların iç iskeletinin olması, içlerinde iskelet olması evrimcileri böyle çok kızdıran bir şey. Neden? Çünkü omurgalı canlılar evrimci tarih çizelgesine göre çok çok sonra ortaya çıkıyorlar. Kambriyen döneminde içlerin olmaması gerekiyor. Fakat açıyoruz, kazı yapıyoruz. Taşların arasına bir bakıyoruz. Karşımızda 530 milyon yılında bir kayaç var. Onun arasındaki balıklar omurga sahibi. O zaman ne diyeceğiz? Balıklar, bütün canlılar ancak var olan sistemleri tüm haldeyken aniden var olmuşlardır. Ki bunu zaten Stephen Jay Gould gibi ünlü, dünyaca ünlü paleontologlar da söylüyor. Bir diğer önemli husus da şu. Şimdi Erdem Hocam'ın gösterdiği bu yanal çizgiler birçok veriyi balığa aktarıyor. Çok güzel. Yani kaç metre derindeyiz? Bilgisi her an balığa gidiyor. Beyin ne gidiyor balığın? Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bir şekilde sinir sisteminden bu veri oraya gidiyor. Elektrik sinyali olarak. Basınç ne kadar? Verisi gidiyor. Yönümüz nereye doğru? Onun da verisi gidiyor. Bunun gibi birçok hayati veriler ne oluyor? O yanal çizgi denen organlarda oradaki hücreler tarafından toplanıp beyne iletiliyor, değil mi? İletiliyor. Çok güzel. Çok iyi bir mekanizma bu. Da yorumlayan kim? Ya balığa bu kadar veriyi verdin, bu kadar basınçtayız, bu kadar derindeyiz, bu kadar hızla gidiyoruz, yönümüz şu. Bunu kim anlıyor? Balığın bu veriden ne anladığını çok düşünmek lazım. Balık mı yorumluyor yani? Bu veriyi insana verelim hadi. Balığın diyoruz yani şuursuz canlılar. Bir şeyi öğrenmekten ve öğretmekten, konuşmaktan aciz yaratıklar. Ve birçok balığın çok sınırlı hafızaya sahip olduğu söyleniyor. Yani gördüğü bir şey birkaç sene sonra unutuyor diye söyleniyor. Deneylerde böyle olmayan balıklar da var. Birçok balık da var. Ama birçoğunun böyle olduğu. Ki yani yapabildikleri bütün daha yani zeka ölçüsünde yapabildikleri kabiliyetler de ortada. öğrenme anlamında yani. E peki bu kadar ciddi uzmanlık isteyen verileri yorumlayan kim? Balık mı yorumluyor? Ne balığı olursa olsun. O anlıyor mu yani oradaki elektrik sinyalinden gelen verinin basınca ait bir veri olduğu ve kendi yaşamını riske atmaması için ne yapması gerektiğini yorumlayıp kendisi mi karar veriyor? Hangi derinlik onun için uygun o mu karar veriyor? Veya hangi yöne gitmesi gerekiyor? Anlatmıştın. Kaç bin kilometre yolculuk yapıyorlar, göç yapıyorlar. Suyun içerisindeki binlerce kilometrelik su akıntılarının içerisine girip hangi yöne gittiğini buluyor. O somon balıkları mesela okyanusa açılıp tekrar okyanustan geliyor. Bunu geminin bile, son derece tesisatlı bir geminin bile yapması çok çok emek isteyen ve kontrol isteyen bir iş.
Birçok yapamazsın.
Evet. Yani sadece cihaz değil, o cihazı görüp beyin onu anlayan bir ustanın olması lazım değil mi? Mesela kaptan gerekiyor, gemiyle ilgili birçok teknisyen ve makine mühendisleri gerekiyor. Uyduyu oraya, yani uydudan yön buluyor. Mesela uyduyu atacak teknoloji lazım. Uyduyu yapan mühendis lazım. Uydunun yapacağı işlevi yani yön bildirmede kullanılacak mesela, haberleşmede kullanılacak. Onları dizayn eden koskoca holding bünyesinde binlerce kişinin çalışması lazım ve kontrol etmesi lazım. Yani insanoğlu binlerce kilometrelik bir yolculuğu bile gemideyken, deniz ortamında binlerce kişinin yıllarca süren emeklerinin sonunda yapabilir halde gelmişken balık bunu yanal çizgiyle mi yapıyor diyeceğiz veya yani yanal çizgiler çok iyi o zaman balık işte bu şekilde gidiyor. Ne kadar zeki bir canlı mı diyeceğiz? Tabii ki değil. Tabii ki bütün o balıkları, bütün diğer karadaki canlıları, bütün canlılığın tamamını ve kainattaki cansızlığın da tamamını. Kısacası her şeyi kontrol eden bir Allah inşallah. Onun biz burada tecellisini görüyoruz. İşte insanoğlu yani baktığı zaman direkt Allah'la inşallah bu dünya ortamında yani imtihan ortamında direkt göremiyor. Allah'ın varlığını görerek duyu organlarıyla onun varlığını direkt algılayamıyor. Ama onun varlığının işaretlerini görerek onun varlığına iman ediyor. Bu da işte insanın imanını çok değerli kılıyor. Meleklerden üst seviyeye çıkmasının sebebi de o inşallah. Hocamız öyle açıklamıştı. Yani Allah'ın tecellilerini görüyoruz ki bir tanesi yeter yani. Ya bir işaretten bütün kainatı yaratan Allah olduğu hemen anlaşılır. Değil mi? Yani balık bu tip verileri üretemez de üretilen veriyi anlayamaz da. İnsana da versek bu verileri insan da anlayamaz. Değil mi? Ancak yıllarca okulunu okursa basınç ne demek, yön ne demek, pusula, manyetik alan ne demek öğretilirse insana o zaman onları anlayabilecek hale gelir. Balık larvasından, yumurtasından çıktığı gibi yüzmeye başlıyor. Manyetik alan falan yani anlamaz ama muazzam manyetik alan pusulası var. Bilmez o adını ama çok muazzam uyguluyor iş. Ama başka bir şey yaptı yapamıyor mesela canlı. Çok şuursuz. Sadece Allah'ın ona çizdiği kader doğrultusunda sadece onun öğrettiği bilgi doğrultusunda bilgisi var. Başka bilgisini de öğrenemiyor canlı. İşte o onun kontrol edildiğini, Allah tarafı, onun sahibinin Allah olduğunu, ona onları yaptıran Allah olduğunu ancak gösterir bize. Değil mi maşallah? Bilim bize işte bunu bu şekilde gösteriyor. Bütün ayrıntısıyla, bütün bilim dallarıyla biz bunu bu şekilde kavrayabiliyoruz inşallah.
İnşallah. Nitekim insanda da bu böyle.
Evet.
Daha önce videoyu izlemiştik. 6 saniye önce bir diğer testte 2 saniye önce beyindeki o hareketi gerçekleştiren yerin ateşlenmesi. Biz hareketi yapmadan önce. Yani biz karar verdik diyoruz o an. Mesela bir tuşa bastırıyorlar teste. O an karar verip bastığını zannediyorsun ama meğer 6 saniye önce beyindeki ilgili kısım ateşlemeyi gerçekleştirmiş, harekete geçmiş.
Evet, onu göstereyim hatta ben. O güzel bir örnek. İnşallah.
İnşallah. Detaylı olarak bakacak olursak da zaten beyinde değil mi? Beyin var diyoruz mesela. Beyin neden oluşuyor? Et parçası baktığımızda değil mi? Proteinden oluşan, yağdan oluşan bir organ. Yani beynin işte keşifler yapabilmesi, beynin bir şeyler bulabilmesi mümkün değil. Tamam. Allah'ın yine ilhamıyla insanda hakikaten bir şeyler keşfetmiş oluyor, bir şeyler yapmış oluyor.
Bu beynin olması da yetmiyor. Bir de bu beyin mesela bu kadar korunaklı bir ortamda olması onun da hiçbirine Tabii. Sebep olmayacak. Yani baktığında işte beynin suyun içinde olmasa, kafatasındaki kemikler o kadar sağlam olmasa, beyin zaten, beyin dediğiniz şeyi siz koruyamazsınız yani. Kendiniz normal şartlarda hiç kimse beynini kafasındayken koruyamaz. Hiç hareket etmemesi gerekir o zaman. Eğer içinde su olmasa, suyun içinde yüzmese ve kemik kafatası kemikleri farklı yapıda olmasa insan hiçbir şekilde hiçbir şey yapamazdı. Evet. Ama zaten Allah bunu vesile kılmış, insana beyni vermiş, bir de bunun beyni vermekle bitmemiş. Suyun içinde yaratmış, kafatasının kemiklerini farklı yaratmış. Yani Allah korunaklı da yaratmış beyni. Evet. Ya her şey zaten Allah'ın kontrolünde olduğunu gösteriyor bize.
Evet. Videoyu herhalde izleyeceğiz. Şimdi o videoyu gösterelim. İnşallah. Bak ne diyor? Hepimizde hür, hepimizin hür iradeye sahip olduğumuza dair çok güçlü bir inanç vardır. Ve bu inanç bizim birey olduğumuz fikrinin merkezini oluşturur. Yani insanı insan yapanın kendi hür iradesi. Hani ne istiyorsam ben anında yapabiliyorum. Yapan benim. Ben istiyorum, ben yapıyorum. Egosu oluyor insanlarda, bazı insanlarda. Onun kendi iradesiyle her şeyi yapabildiği inancı, beni ben yapan inanç olduğunu inanırız diye söylüyor. Bakın devam edelim. Bu inanca göre bakın sonra da yani istediğim şeyi yaparız. Yani niyetlerimizle hareketlerimizi yönlendiririz. Neye niyet edersek onu yaparız. Bununla ilgili şimdi bilimsel bir deney yapılacak. Benjamin Libet'in çalışmaları. Burada bir hasta var. Patrick Haggard'ın ekibi. Bilinçli bir karar aşamasında. Bakalım kararı kimin verdiğini burada bize gösterecekler. Bu deneyle gösterecekler. Suzan isimli bir denek rol alıyor burada. Tüm bağlantılar tamam ve deneyimize hazır durumdasın. Anlatıyor. Beynin sol ve sağ motor kortekslerini ve orta bölgesindeki aktiviteyi kayıt edeceğiz. Şimdi çok ayrıntıya girmeyelim. Bir işlem tarif edecek bayana. Bakın ekranın ortasında dönen bir saatin olduğunu gösteriyor ekranda. Burada bir animasyon var, saat animasyonu. Niyetlendiğin ve istediğin herhangi bir anda. Yani ben istiyorum diyorsun ya, ben niyet ediyorum. O anda diyor işte. Orada bir tuş var. O da bilgisayara bağlı. O tuşa basması gerekiyor. Yani saatin orada saate bas, yani saatin o sırada döndüğü rakam belli. Onun bastığı saniye belli. Yani gördüğü andaki şeyi kaydediyor. O düğmeye basış saatini. Ve yani dürtü geldiğinde, evet dur, yani istek geldiğinde, basma isteği geldiğinde bas diyor. Sonra bilgisayar sana ilk düğmeye basmanı istediğin geldiği anda saat göstergesinin hangi nokta olduğunu girmeni isteyecek. Yani bu makine bastığı saati direkt kaydediyor. Bir de diğer makinede beynin basma ile ilgili beynin bölgesindeki elektrik akımı ne zaman olmaya başlıyor onu ölçüyor. Yani bir bilgisayar fiili basıldığı anı ölçüyor. Bir bilgisayarda beyinde reaksiyon olduğu zamanı kaydediyor. Bakın şimdi deneyin sonunu izleyelim. Susan istediği zaman basıyor düğmeye. Kendi hür iradesini kullanarak. O kafasındaki elektrotlar da aynen verdiği kararın beyindeki reaksiyonlarını zamanlama olarak bilgisayara bildiriyor. Grafikler oluşmaya başlıyor. Deney devam ediyor. Bakın. Defalarca yapılmasına rağmen Susan her istediğinde düğmeye basıp bu tam zamanlama kaydedilmesine rağmen bir gerçek ortaya çıkıyor diyor. Şimdi istiyor ve basıyor. İstiyor ve basıyor. Deney devam ediyor. Buradaki zamanlama sürekli kaydediyor, ediyor. Bakın istediği zaman basıyor tuşa. Saat de orada hızlı bir şekilde dönüyor. Bu bir saniyelik bir zaman animasyonu. Ve sonuçlara bakınca ilk olarak Libet'in temel bulguların aynısını görüyoruz. Yani bir bilim adamı Libet.
Daha önce de bu testi yapmıştı.
Evet, evet. Bu ok harekete geçme niyetinin oluştuğu ortalama zamanı gösteriyor. Yani beyindeki reaksiyonu ölçen, reaksiyonların bakın tepe noktasına çıktığı anı ölçüyor ve kaydediyor. Burada gördüğümüz gibi beyindeki motor bölgeler bu karara öncülük eden motor bölgeler, motor sinir hücreleri, bunlar hareketle ilgili sinir sistemin bölgelerine motor kısımlar deniliyor. Yani o kısımdaki hareketlemeler hareket sinyallerinin gittiği yol manasına geliyor sinir sisteminde. Bakın motor bölgeler bu karara öncülük eden hazırlık aşamasına hareketin gerçekte oluştuğu andan 2000 milisaniye önce başlıyor. Yani 2 saniye önce başlıyor. Orijinal deneyde gösterdiği gibi bu deneyde gösteriyor ki benim beynim ben hareket etmeye bilinçli bir şekilde karar verdiğimi zannettiğim. Mesela ben de burada durduruyorum ya, donduruyorum, pause yapıyorum. Ona karar verdiğim andan 2 saniye öncesinde beyin zaten diyor, o reaksiyonla ilgili biz diyor motor hücrelerde o zaten sinyali alıyoruz diyor. Yani hareket için gerekli emir 2 saniye öncesinde verildiğini tespit ediyorlar şu anda.
Bir de şöyle bir şey var. Bundan sonra olan bir deney daha var. Bu biraz daha ilkel kalıyor. Evet, bundan sonraki evet, olan deney MR makinesi içinde yapıyorlar. O daha profesyonel ve daha uzun sürenin daha uzun olduğunu gösteriyor.
Evet, onu da gösterelim o zaman yeri gelmişken. Bakın hür iradenin yine aynı şekilde bu tabağı seçip seçmeme karar verir diyor. Önünden bak birçok tabak geçiyor. İstediğimi ben seçerim diyor. Ama hür bir iradesinin olduğunu düşünüyor. Yani tabii öyle ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var.
Bununla ilgili deney yapacak.
Evet. Bu hareketlerinden deneyin sonucunun oluşturduğu şaşkınlık da izlenebiliyor zaten. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var. Yani biyolojik olarak, fizyolojik olarak, beynin yapısı olarak bu kararı veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı? Az önce bahsettiğimiz gibi kararlarımın kaynağını ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Şimdi Ender'in bahsettiği o gelişmiş makineye girecek. MR
daha
sistemi
kullanıyor. Daha profesyonel bir sistem. Evet. Hani diğeri daha basit, biraz daha bir sistem. Evet. Bu daha profesyonel ve daha gelişmiş bir sistem zaten.
Ve araştırmanın sonuçları kararları kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Yani ben dediğim kim onu araştırıyor aslında? Beni ben yapan da onu araştırıyor. Benim şuurum mu yoksa üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığım şuursuz gri mi deme? Beyinden bahsediyor. Evet. Yani burada zaten şuurla beynin ayrı olduğunu zaten söylüyor. Ruhun varlığını zaten kabul etmiş oluyor. Deney çok basit. Rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacağım. Tarayıcı sistem beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek ama bakın kocaman bir MR makinesi var orada. Bu diğer deneyden daha güncel bir deney ve dolayısıyla çok daha hassas bir ölçüm yapabiliyor. Yani hem reaksiyon olduğu anda bunlar çok milisaniyeler içerisinde, saniyenin binde milyonda bir fraksiyonlarında vuku bulan hadiseler, nöron aktivitesi. Onun işte var olduğu anda ölçebilme kabiliyeti daha yüksek bir makine, MR makinesi.
Ne anda nerede hareket olduğunu çok net gösteriyor. Evet, diğerinde mesela 3 farklı bölgedeydi. Burada beynin her yeri gözüküyor. Nerede, hangi uçta bile hareket olsa, en köşedeki uçta bile hareket olsa çok net bir şekilde bu makinelerde gözüküyor.
Evet. Aynı şekilde hareketle, yani hareketin olduğu anla beyindeki, siz bakın beyindeki reaksiyon olduğu arasındaki farkı ölçecek. Biz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Deneyin sonucunda. Bunun verdiği bir şaşkınlık var. Yani diyor ki deneye katılan kişi, ben sağ elimle düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi diye soruyor. Evet, kesinlikle öyle. Ve bu bilimin bugünkü cevabı bu. Yani bir karar vermeden önce beyinde reaksiyonun olması.
Normalde insana ne diyor ki? Ya nasıl olur diyor. Ben daha karar vermedim ki diyor. Hani 6 saniye nasıl bir fark olur diyor. Hani diyor ki ben karar vermedim. İşte burada zaten hür iradenle kendin ben veriyorum dediğinin değil. Aslında beynin bizden. Hani normalde biz beynin bizden sonra hareket ettiğini düşünürüz. Ama bilimsel açıklamalarda bilimde bunu çok net ispatladı. Beyin bizden önce düşünüp bizden önce harekete bile geçiyor. Biz daha kararı vermeden. Burada onu gösteriyor zaten. Yani beynin 6 saniye önce harekete geçiyor olması, hangi tuşa ne zaman basacağının hareketini veriyor olması, bizim beynin verdiği kararı uyguladığımızı da gösteriyor yani baktığımız zaman. Her şeyin aslında belli olduğunu ve zaman içinde de ortaya çıktığını gösteriyor bize.
Evet, bu aynı zamanda bir Kur'an mucizesi. Çünkü bunu bugünkü bilimsel gelişmelerde manyetik rezonans cihazıyla incelendiğinde bu bilgi elde ediliyor. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Ama Allah bundan 1400 yıl önce indirdiği Kur'an'da, bakın Enfal suresinin 17. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytanların Allah'a sınırım. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Bakın çok net bir ayet değil mi? Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı buyuruyor. Yani anlaşılır net derken tüm ayetler net inşallah. Ve anlaşılır. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı buyuruyor Allah.
Allah bizim her saniyemize, her hani biz böyle şey gibi değil, deve kuşu misali gibi değil. Yani her saniye biz kafamız gömülü de olsa, açıkta da olsak, başka yerde de olsak ya da ne bileyim nerede olursak olalım her an, her saniye bizi görüyor, bizi işitiyor. Yani her nerede olursak olalım ya da her ne olursa olsun görüyor. Çünkü çok üstün aklı ve sonsuz ilmi var Allah'ın. Çok açık bir şekilde hakim her şeye. O yüzden dolayı da her şeye ve aynı zamanda yani ben buradayken de beni aynı şekilde, Erdem Hocam başka yerdeyken Erdem Hocamı da aynı şekilde. Tıpkı 7 milyar insan var, 7 milyar insana da, bütün canlıları da her saniye, her an ne olduğunu Allah hakim zaten. Zaten nasıl olduğunu da ne olacağına da Allah hakim. O yüzden evet. De her şeyi zaten hem gören hem işiten, bütün her şeyi zaten bize veren de Allah, bunu bilmek lazım zaten. Yani bütün her şeyi Allah'ın rızası için yapmak en güzeli.
Evet, başka ayette de Allah bir yaprak bile Allah'tan tabii habersiz düşmez buyuruyor yaklaşık olarak. Tabii.
Allah şeytan alasın diyor. Ben dilemezsem siz dileyemezsiniz diyor. Evet, bu çok doğru gerçekten baktığımız zaman da ya ne kadar bir şeye niyet ederseniz edin, ne kadar isterseniz isteyin. Ama Allah kısmet vermediği sürece, kısmet etmediği sürece istediğiniz kadar dileyin hiçbir şey fark etmiyor. Ama Allah söylüyor zaten Kur'an'da ayette. Şeytan alasın diyor ki ben dilemeden siz dileyemezsiniz. Çok açık zaten. Eğer Allah kısmet etmişse, Allah istiyorsa, dilemişse sen de dilersen oluyor. Ama Allah söyle yani ben Allah'ın istemediği, Allah'ın rızası olmayan bir şeyi sen istediğin kadar yap, istediğin kadar uğraş, hiçbir şey sonuç alamıyorsun.
Orada evet. İsteği de Allah'ın verdiği ne anlamış oluyoruz? Hı. Alemlerin Rabbi olan Allah değil mi? Ayette öyle buraya şey alsın. Alemin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani dilekte bile bulunmak, yani o isteği de, o dileği de vermesi Allah'ın evet. Vermesiyle tamam. Oluyor. Yine orada da Allah'a izniyle olan bir konu. Yani her şey olduğu gibi. Mesela Kehf suresi 23. ayette Allah hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de diye buyuruyor Allah. Emrediyor. Yani bu Kehf suresinde hocamız söylemişti. En çok inşallah ve maşallah kelimelerinin geçtiği sure olarak ayrı zamana bakan hani bir sure olduğunu söylemişti. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım diye Allah mı burada bize emrediyor evet. İnşallah.
Şu an zaten mesela bizi konuşturan da Allah, görüntüyü evet. Sağlayan da, duymamızı sağlayan da Allah. İnşallah. Çünkü bunu çok net bir şekilde mesela rüyamızda da anlayabiliyoruz. Rüyamızdayken her şeyi çok net, gerçek şekilde görebiliyoruz. Ama tamamen ruhumuzla hiçbir şey alakamız yok. Beden tamamen bir dinlenme şeklinde. Ama beyinde o fonksiyonlar devam ettiği için duyuyorsun, kokluyorsun, görüyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Burada da her şeyi Allah'ın gösterdiğini daha net anlamış oluyoruz.
İnşallah.
Ülfet, insanlarda ülfet oluyor bazen. Bir kısım insanlarda. O yüzden işte hani diyor ki yarın işte kesin diyor yapacağım, işte mutlaka geleceğim diyor. Abi ülfete kapılıyor. Bugün olduğu için ya da dünü yaşadığı için, ondan önceki günleri yaşadığı için sanki zannediyor ki yarın da kesin o gözle yaşayacak. Ama yarının kesine garantisi yok. Kimse için yok. Yani bugün dünyadaki hiçbir insan için 5 dakika sonrasının, 5 saniye sonrasının kesine garantisi yok. O yüzden Allah her şeyi yaparken Allah'ın ismini kullanarak, yani Allah isterse, Allah dilerse yapacağım demenin en doğrusu ve en güzeli zaten olanı da odur. Yani Allah'ın istemesi sonucunda yapacaksak yapıyoruz diyoruz. Kesin ya da mutlaka diye bizim söylememiz doğru olmuyor. Zaten bunu da çok yaşayan olmuştur. Bir yere kesin gideceğim demiştir. Böyle bir şey söylediği zaman da ya bir şey olmuştur, ya işte trafikte bir şey olmuştur, ya başına bir şey gelmiştir. Gidemediği zaman da hani kesin gelecektin? Kesin yoktur. Kesin Allah katında her şey kesindir. Bizde kesin diye yok. Allah izin verirse, Allah isterse kesin hani bir şey olacak dersek o zaman daha iyi oluyor.
Ve Allah'ın yaratması çok ayrıntılarla muazzam etkileyici bir yaratışla Allah yaratıyor. Mesela rüyada buna güzel bir örnek. Rüyada hani sadece mesela bu beyin ve hayal vehim konusuyla ilgili sadece mekanik örnekler veriyoruz ya. Mesela burada bir bardak var, bunun ışık var, görüyoruz. Gözümüzü kapattığımızda düşündüğümüzde bardağın orada olduğunu, yine beynin aynı bölgesinde sinyal oluyor. Veya bu deneylerde olduğu gibi düğmeye basmak, mekanik şeyler. Şimdi bir de duygu boyutu var. İnsanın hani bir şeyden etkilenme, lezzet alma, mutlu olma gibi bu hisleri var. İnsanı insan yapan, değil mi? Aklının, ruhunun, duygularının bir varlığı var. İnsan çünkü mekanik bir varlık değil. Tamamıyla etkilenen, çevresiyle duyarlı olan, değil mi? Bir varlık. Allah böyle mesela müminler arasında sevgiyi yaratıyor. Böyle etkileşim, yani o anlamda çok güzel bir canlı inşallah. Rüyada mesela ilk defa gördüğüm bir rüyada, ilk defa gördüğüm birisinde hasret oluyor mesela. Sanki diyorsun rüyanın etkisiyle gündüz mesela arkadaşlarına anlatınca, ya sanki yıllardır görmediğim bir arkadaşımı görmüşüm gibi bir his uyandı diyorsun mesela. Ya bunun olması için dünyada hakikaten uzun yıllar beraber birisiyle yaşaman, bir sevgi duyduğun birisiyle yaşaman, samimi bir arkadaşın olması, sonra hakikaten uzun yıllar boyunca ayrı kalman ve sonra görmen gerekir. Yani 10 sene, 20 sene gibi vakit gerekir ve o arkadaşında da, değil mi, bir samimi bir arkadaş gerekir onun için. Fakat saniyeler içerisinde olan bir rüyada aynı hissi veriyor Allah. Yani o hissi duyuyorsun. Etkileniyorsun mesela rüyada. İlk defa gördüğün bir kareden muazzam etkileniyorsun.
O gerçek gibi hissediyorsun.
Evet, yani o canım. Gerçeklik ayrıntılarında gerçekliğin, yani bizim gerçek dediğimiz beynimizde aklımızın ihtiyarını atmayan ve bizim gerçekliği kabul etmemiz. Mesela bir simülasyon olduğu zaman, bilgisayar simülasyonu, bazı yerleri böyle sırıtır. Yani gerçek gibi olmaz. Mesela animasyon filmlerinde veya animasyon yapılmış ortamlarda, üç boyutlu ortamlarda. Tam gerçek gibi olmaz. Çünkü gerçek dediğimiz algının, gerçek dediğimiz algının ayrıntıları o kadar fazla ki, ve bu dünyada yaşadığımız insan ilişkilerini de bir araya koyacak olursak, muazzam ayrıntılı ve detaylı bir yaratma söz konusu. Ondan dolayı Allah bize, yani her ne kadar algı desek de, muazzam ayrıntılı ve güzel bir algı yaratıyor Allah herkese. Maşallah. Bu da Rabbimizin bize bir rahmeti yani. Bu kadar renk olması, ses olması, tamam, bu kadar hislerin olması, duyguların olması, değil mi? Bunlar da bir güzellik inşallah. Bunlar da bir hayatın rengi, bunlar da bir güzellik.
Zaten Allah bize rüyaları göstererek de görenin aslında gözün değil, duyanın kulak değil, hani hissedenin beden olmadığını gösteriyor Allah. Hepsinin ruhta olduğunu gösteriyor. Çünkü öyle, evet, olmuş olmasa rüyada hiç bu kadar gerçekçi yaşayamazdınız. Yani kalktığın zaman bazen sanki o kadar gerçekmiş ki bir geçen bir olaymış gibi geliyor başınızdan. İşte sanki yaşamışsınız gerçekten, gerçekten görmüşsünüz diye. Hatta Bediüzzaman Said Nursi de söylüyor, Hazretleri öyle söylüyor. Hani rüyanın dünyadaki aynı şekilde uyanışın, ahiretteki hayatın gerçek hayat olduğunu söylüyor. Nasıl burada rüya görüyorsak diyor, uyandığımızda diyor gerçeğin farkına varıyorsak, ahiret için de aynısını söylüyor. Gerçek yurt, asıl yurt diyor, ahirettir diyor. İnsan uyandığı zaman da gerçeği orada göreceğini söylüyor. Tıpkı da gerçekten de öyle. Yani insan burada bir rüyaymış gibi şu anda. Çünkü bu algılar da, her şey, bizim algımız da kısıtlı. Her şeyi çok net olarak algılayamıyoruz. Her şeyi çok net olarak göremiyoruz. Allah zaten belirtiyor. O gün görüş keskindir diyor ayette. Ahiretteki, evet, yaşantı için şeytan Allah sanırım. O yüzden o zaman daha net, daha farklı renklerin göreceğimizi, daha farklı sesler duyacağımızı, daha farklı şeyler göreceğimizi belirtiyor zaten.
İnşallah.
Kısa bir ara gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle de devam edelim Erdoğan
Hocam. Evet hocam, mühendis kuşlar var, onları inceleyelim. Çok mükemmel bir şekilde ağaç yapraklarından, ince yapraklardan yuva yapıyorlar kendilerine. Ama tasarımları bakın muhteşem. Resmimizi şu an görüyoruz. Bakar mısınız tasarıma, maşallah. Üç resimde de birbirinden güzel kapısı olan, yukarı doğru sivrilen, mesela dalda tutunması çok muhteşem. Yani o ağırlığı taşıması.
Bir de kendisi oluyor içinde. Onun için.
Tabii kendisi oluyor. Yumurtasını bırakabiliyor. Şimdi anlatalım. Kuşların yuva yaparken davranışları, yıllarca bu konuda eğitim almış mühendislerin davranışlarına benzer. Burada vereceğimiz bir iki örnekteki gibi kuşlar yuvalarını bir plana göre yaparlar. Ancak hiçbir araç gereci ve eğitime ihtiyaç duymazlar. Bütün kuşlar yuvalarını bulundukları çevrenin doğal şartlarına uygun olarak yaparlar. Örneğin deniz kenarında yaşayan kuşlar yuvalarını batmayacak şekilde su yüzüne yaparlar. Kullandıkları malzeme, yuvaya verdikleri şekil hepsi özel olarak yaratılmıştır. Böylece su yükselirse yuva ve içindeki yavrular bundan zarar görmemiş olur. Bu canlılar doğdukları andan itibaren hiçbir eğitim almadan bu yuvaları yapabilecek kabiliyetlere sahiptirler. Sazlık bölgelerde yaşayan bazı kuşlar yumurtaları rüzgarın etkisiyle yuvadan düşmesin diye yuva duvarlarını yüksek yaparlar. Kurak bölgede yaşayan başka bir kuş çeşidi ise yuvasını toprak üstünde değil de çalılara kurar. Çünkü buradaki sıcaklık toprağa göre 10 derece daha azdır. Toprağın ve çalıların ne kadar ısındığını ve bunların arasında bir ısınma farkı olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Ama bu kuşlar bunu bilir ve en serin yerde yuva yaparak kendilerini ve yavrularını kavurucu sıcaktan korurlar. Hepsinin farklı bir yuva yapma tarzı var. Zaten hepimizin aklına vardı. Hani kimisi dalın üstüne üstü açık bir şekilde yuva yapar. Böyle yuvarlak. Ama duvarları rüzgarın şiddetine göre o bölgedeki duvarların yüksekliği değişir. Kim yuvada daha ince bir duvar vardır etrafında. O oval yapının etrafında. Kiminde daha yüksektir. Ama hepsinde bakın dağınık olan malzemeleri kuş oradan dal olur. Ağaçtan dal koparır ya da yerden düşmüş dal alır. Yaprağı alır. Hepsine hiçbir eğitim yok bununla ilgili bakın. Yumurtadan çıktı, doğada avlanmaya başladı, beslenmeye başladı vesaire.
De,
hiçbir yerde evet. Eğitim almadı ama o malzemeleri alır ve onları en uygun şekilde yavrusuna ve kendisine en az zarar gelecek şekilde, hiç zarar gelmeyecek şekilde hatta uygular.
Tabii bir de yani şöyle bir şey var. Küçük dal parçalarını alıyor işte. Mesela çam ağacında görürdük. Çam ağacının işte iğnelerini alıp onunla birleştiriyor. Evet. Küçük yani küçücük bir şeyden bahsediyoruz madde olarak küçücük bir şeyin. Birleşerek böyle tam böyle nizami oluşturuyor yani. Hiç böyle kuş yuvasının böyle çok dağınık bir şekilde olduğunu göremezsiniz. Hep böyle düzenlidir. Daireselse daireseldir mesela düzgün bir daire çıkar. İşte ya da kapalıysa düzgün bir kapalılık vardır. Hiçbir şekilde hani böyle çok birbirlerine ahenksiz bir yer yoktur, bir yapı yoktur baktığınızda. Hep böyle bir düzenli. İşte diyoruz daire görüyoruz mesela böyle tam böyle daire yapmış. Hani etrafını rüzgardan korumak için yapmış. Ama her yeri aynı şekilde yukarıda kalıyor mesela. Bütün çevre boyunca aynı yükseklikte kalıyor. Hep böyle nizami düzgün. Hani ne bir ölçü aleti var bu canlının ne bununla ilgili bir eğitimi var. Hani biri eğik olabilir, biri düz olabilir, yapabilir yani bu şekilde. Ama yapmıyor. Hep düz şekilde, nizami şekilde ve güzel. Bakıyorsunuz hep böyle küçücük parçaları birleştirerek, resmen bir emek harcayarak, bir bina yapısı oluşturur gibi bir emekle, bir uğraşla, bir mühendislik çalışmayla bunu bir kuş yapıyor yani. Normalde aklı şuurlu olmayan bir canlı yapıyor. Kuştan bahsediyoruz. Bu canlı bunu kendi aklıyla yaptığını zaten söyleyemeyiz. Tamamen Allah'ın ona verdiği ilham sonucunda bu şekilde çok düzgün ve nizami yapılar ortaya çıkarıyor. Bu da işte bu aslında kuş deyip gördüğümüz zaman da bu bize Allah'ın aklını aslında gösteriyor bu canlıda. Burada da Allah'ın aklını, sonsuz ilmini bir kez daha görüyoruz.
İnşallah. Biraz da fillerin göçlerinden bahsedelim. Fillerin göçleri çok enteresan. Ondan ilgili ben anlatacağım inşallah.
İnşallah.
Yetişkinliklerin ağırlığı 70 tona kadar ulaşabilen fillerin günlük beslenme gereksinimi de çok yüksek. Bir fil günde yaklaşık 75 ile 150 kilogram arasında yemek, 150 ile 300 litre arasında su tüketiyor. Bu miktarlar sürüler haline gezen fil topluluklarının ihtiyaç duydukları beslenme alanının genişliğini ortaya koymaktadır. Bu durum fillerin tüm yaşamları boyunca devam eden ve yüzlerce kilometre süren seyahatlerinin en önemli nedenidir. Filler yapraklarla, ağaç kabuklarıyla, meyvelerle, otlarla ve bitkilerle beslenirler. 24 saatlik bir günün %70-90'ını beslenerek veya bir yemek kaynağına doğru hareket ederek geçiyorlar. Günün geri kalan kısmında ise banyo yaparlar. Su içip dinlenir ve uyurlar. Hareket etmeden önce genellikle bir bölgede birkaç gün kadar kalırlar. Bu sürenin kısa olması önemlidir. Çünkü eğer hareket etmezlerse bulundukları yerdeki bitkileri tamamen yok edebiliyorlar. Günümüzde filler Doğu Afrika başta olmak üzere diğer Afrika bölgeleri, Uzak Doğu'da özellikle de Sri Lanka'da yaşarlar. Yeni beslenme alanlarını yaptıkları göçler daha çok kurak havalarda gerçekleşir. Bu yüzden kuru havalarda daha fazla sayıda fil sürüsüne rastlarız. Yağışlı havalar fillerin üremesi için uygun dönemlerdir. Çiftleşme ve doğumlar da bu sezonlarda olur. Fillerin gebelik süresi 22 aydır ki bu karada yaşayan memeli hayvanlar arasında en uzun gebelik süresidir. Bu nedenle gebe kalmalarıyla doğum yapmalara aynı hava koşullarında rastlanır. Böylece yavrular yiyeceğin bol olduğu zamanda doğmuş olurlar. Fillerin kendilerine yeni besin alanları bulmak için yağışlı bölgelere göç etmesi de başlı başına bir mucize ve birçok sırlar barındırıyor. Yönlerini nasıl tayin ettikleri, göç zamanını nasıl ve neye göre belirlediklerini, bu sırada nasıl haberleştiklerini yapılan araştırmalara rağmen hala gizemini koruyan bir davranış. Fillerin keskin koku alma hissine ve rüzgarın yönüne fark ederek kadar hassas bir deriye sahip olmalarında göç hareketlerinde rol oynadığı düşünülmekte. Bütün bu varsayımlar ve çıkarımlarla varılan sonuçlar bir noktada birleşir. Bu canlıların gökyüzü cisimlerini konumlarıyla yorumlayarak kendilerine bir yön belirlemeleri, onları bir bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine sahip olmalarını gerektirir. Sadece bu özellik dahi bu canlıların kendilerine gerekli olan donanımlarla üstün bir yaratıcı tarafından yaratıldıklarını ispatlamaya yeterlidir. Bu yaratıcı göklerin, yerin ve ikisi arasındaki Rabbi olan Allah'ındır. Bu gerçeği anlamak ve gerçeği bir takdir ederek Allah'ın istediği gibi bir yaşam sürmek her insanın en önemli sorumluluğudur. Bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz kulluk edin ki sakın nasınız? O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Bakara suresinde inşallah. Burada görüyoruz fillerin mükemmel bir aklı var ya. Resmen yani bir pusula gibi yollarını buluyorlar, devam ediyorlar. Yağmurlu alanları özellikle seviyorlar çoğu. Doğumları 22 ay sürüyor. 22 ay çok büyük bir süre bir hayvan için. Yani bir sene geçmiş oluyor. Tekrar ne zaman hamile kaldıysa o gün doğumunu yapıyor gibi bir yakınlıkta oluyor. Evet, 2 seneye yakın. Çok büyük mücize maşallah.
Bir de Allah'ın cidden böyle çok üstün özelliklerde yarattığı canlılardan bir başka bir tanesi. Şimdi filin hortumu var mesela. Hortumu çok ağır bir kütük parçasını da taşıyabiliyor. Kendi yavrusunu da taşıyabiliyor. Yani o kadar iki farklı ağırlığı, iki farklı uçtaki şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Hortumuyla ya da su, kendisine su depolayıp işte su içmek için de kullanabiliyor ya da yavrusunu beslemek için de kullanabiliyor. Yani bir hortumdan bahsettiğimiz zaman yani bu kadar çok farklı özelliklere sahip şeyin olması bir nesneden Allah'ın göstermiş olduğu mucizelerden bir tanesi.
Öyle bir sesleri var ki, bir hareketleri var. Çok uzun kilometrelerce bile haberleşebiliyorlar. Onunla ilgili video var sanırım, onu görürsek.
Onu izleyelim hocam inşallah.
Topluluk halinde yaşayan filler de mükemmel bir sistem sayesinde iletişim kurarlar. Bilim adamları uzun süre fillerin iletişim sistemlerini inceledi. Yapılan araştırmalar fillerin insanların duyamadığı ses tonları olan infra seslerle iletişim kurduklarını gösterdi. Fillerin infra sesler aracılığıyla 4 kilometrelik uzaklıktan rahatlıkla konuşabildikleri çok özel bir dil kullandıkları ortaya çıktı. Bilim adamları henüz 30 belirgin fil çağrısını tespit etmiş durumda. İnfrases, yanardağ patlamaları gibi doğa olaylarında geniş kütlelerin hareket etmesiyle oluşur. Bu daha çok hissedilen türde bir sestir. İnfrases çok güçlü ancak düşük frekanslı sestir. İnsanoğlu bu sesleri ancak özel kayıt cihazlarıyla duyabilir. En büyük deniz canlısı olan balinaların bu sesi çıkartabilen tek canlı oldukları sanılmaktaydı. Ancak fillerin de aynı yöntemle iletişim kurduklarını biliyoruz. Bilim adamlarına göre filler infra sesler aracılığıyla uzun mesafeli bir çağrıyı uygun hava koşullarında 10 kilometrelik mesafelere bile duyurabilmektedir. Bu şaşırtıcı durum, karşımıza çok büyük bir alana yayılan dev bir iletişim ağı çıkarır. Bu özel haberleşme sistemi, Allah'ın filler için yarattığı mükemmel bir duyudur. İnfrasesin asıl gücü ise yol alma biçimidir. Dalga boyları kısa olan yüksek perdeli sesler kısa sürede gücünü yitirir. Ama infrasesin dalgaları çok uzundur ve gücünü kaybetmeden uzun süre yol alabilir. Bu sayede filler birkaç kilometreye yayılan sürüleri rahatlıkla koordine edebilirler.
Sesleri çok kendilerine özgü olduğu gibi kulakları da öyle.
Evet.
Değil mi? Onu duyacak olan kulak sistemi.
Zaten bir hareketi var.
Ses teli.
Ve ayağını yere vurduğu anda o titreşim kilometrelerce uzağa gidiyor. Kilometrelerce uzaktan haberleşme yöntemine sahip.
Filler tehlike anında özel bir iletişim yöntemi daha kullanır. Örneğin bir gergedanla karşılaştıklarında. Tehlikeyi ayaklarını yere sert bir şekilde vurarak meydana getirdikleri titreşimlerle diğer gruplara bildirirler. Bu sayede tehlike gelmeden önce gerekli önlemler alınmış olur.
Evet, maşallah. Çok üstün bir tasarım görüyoruz değil mi? Burada yaratılış görüyoruz. Diyor.
4 kilometre ne kadar uzun bir mesafe bizim için. Yani bir sokağın ucundan evet. Konuşsak öteki sokaktan duymayız. Ama evet. Filler 4 kilometre mesafeyle duyuyor.
Ve ses dalgası gibi çarptığında kırılmıyor evet. Bir yere. Hani engelle karşılaşsa bile yayılmaya devam ediyor dalga.
Hatta onu gösterirken de var. Hani biraz sadece biraz mesafesinde fark ediyor ama ses net gidiyor yani.
Evet.
Gittiği yere çok net, hani diğer gruplara çok net olarak gidiyor, algılayabiliyorlar. Ve çok küçük sesleri algılayabiliyorlar. Bizim işitemediğimiz sesleri, düşük desibeldeki sesleri. O artık o kadar düzgün bir sistemde ki onların hayatındaki o sesleri, o iletişimleri bizim hiçbir şekilde hani farkına varmayacağımız ya da diğer bir canlıların hiçbir şekilde fark etmeyeceği bir haberleşme yöntemi. Sadece bu fillere özgü bir haberleşme yöntemi. Filler bu şekilde, yunus balıkları farklı bir şekilde. Bütün canlılarda Allah farklı şekilde, farklı özelliklerde ortamına göre canlıları da bu şekilde yaratmış.
Evet ve fillerin ayakları da çok mükemmel bir yapıya sahip. Çünkü ağırlıkları çok fazla olduğu için normal bir başka canlılardaki herhangi bir ayak sistemi filler için yeterli olmazdı. Değil mi? Filler 70, zaten...
7 tondan bahsediyoruz burada bir filin ağırlığı.
Tabii yani çok...
Yaklaşık 2-3 tır gibi falan düşünmek lazım. Yani 2-3 evet. Tır ağırlığında 7 bir
ton.
Fil.
Yani. 7 tır doldurursam bayağı bir.
İşte bu ayaklarındaki şimdi yapıyla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah daha detaylı anlamak için.
Dünyamızın en büyük kara canlısı olan filler yaklaşık 5 ton ağırlığındadır. Bu ağırlığına rağmen rahatça yürüyebilmesi şüphesiz özel bir tasarım gerektirir. Eğer biraz daha iri olsalar, bacakları onları taşıyamazdı. Ancak filler, mühendislik harikası bacaklara sahiptir. Ağır olmalarına rağmen, yere şaşılacak derecede yumuşak basarlar. Parmak kemiklerinin altında minder görevi yapan esnek bir yağ tabakası vardır. Bu filler için yaratılmış özel bir süspansiyon sistemidir. Bir minder gibi parmak kemiklerinin altına yerleştirilen bu tabaka filin yere uyguladığı basıncın etkisini dağıtırken ayağını kolayca kaldırmasını da sağlar. Bu sayede çok ağır olmalarına rağmen filler uzun mesafeleri rahatça yürürler. Fizik kurallarına göre sivri topuklu ayakkabı giyen bir bayanın yere uyguladığı basınç filin tek ayağıyla yere uyguladığı basınçtan daha fazladır. Canlıların evrimleşerek bugünkü mükemmel durumlarına geldiklerini iddia eden evrim teorisine göre bu dev canlılar sadece ayaklarındaki esnek yağ tabakasının yokluğundan bile dünyaya geldikleri ilk günde yürüyemeyecek, dolayısıyla açlık ve susuzluktan öleceklerdi. Ancak böyle bir şey olmamıştır. Çünkü filler bugünkü mükemmel halleriyle bizlere her şeyi yaratan ilim sahibi Yüce Rabbimizin yaratma sanatını gösterir.
Maşallah. Burada yine hem kas yapısı olsun ayağındaki hem kemik yapısı olsun hepsi o ağırlığı kaldırmaya ve rahat ettirmeye fili yetiyor. Maşallah. Yani o yağ tabakası olmasaydı ne olurdu diye düşündüğümüzde fil bir kere çok rahatsız olurdu ve belki de yürüyemezdi. Değil mi? Ama onun rahatı için, yürüyebilmesi için ve bir rahatsızlık hissetmemesi için en önemlisi orada işte bir yağ tabakasının yaratıldığını görüyoruz. İşte
Allah ortamına göre yarattığını çok açık net gösteriyor burada da zaten. Mesela çölde de deve kuşların develerde aynı şeyler evet. Oluyor. Develerin mesela çölde kumlara karşı, sıcaklığına karşı ayak yapısı tamamen farklı. Deve de ağır bir hayvan aynı şekilde. Evet. Ama onun yapısı da tamamen farklı. O sıcağı hissetmeyecek bir şekilde bir yapısı var. Yani gözlerinin içine kum kaçmaması için bizim gibi göz kapakları kapanacak saydam bir göz kapağına sahip olduğu için kumdan da korunup hem de yürüyebiliyor. Bu evet. Yapıda Allah hepsini farklı farklı nasıl ortamında uygunsa o şekilde yarattığını gösteriyor bize.
Mesela develerde ayaklarının önünde nasır var. Doğuştan gelen bir şey. O normalde hani herkes işte sanki kuma ayağını sürekli koyduğu için sonradan oluşan bir şey. Nasır oluyormuş gibi zannediliyor. Ama oysa deve doğduğu andan itibaren ayaklarındaki o yapıyla itibaren doğuyor. Bu da bize aşama aşama olmadığını gösteriyor. Sonradan da olacak bir şey yok. Çünkü DNA'sında olması gerekiyor. DNA'da olmayan hiçbir şey canlının üstünde olamıyor kesinlikle. Bütün canlılar ortamına uyumlu, ortamı da canlı yönlü. Yani anahtar kilit sistemi gibi birbirine uyumlu.
Çünkü yavruda da aynı özellik var. Yani eğer sonradan olsa yavruda doğduğu zaman olmazdı. Ama ilk doğduğu andan, küçüklüğünden belli oluşan bir yapı var sonuçta.
Ayak deyince aklıma at geldi. Atın da çok özel bir ayak yapısı var biliyorsunuz. Onun nalının, yani atın en altındaki tırnaklarının diyelim, hemen üstündeki bir kemik yapısı var. O attaki bütün ağırlık merkezinin yükünün en çok maruz kaldığı ayak kemiği. Orada fasulye tanesi gibi bir boşluk var. Delik var yani. O delik bütün o kemiğin o muazzam yük bir at, yani koşmak için özel yaratılmış bir hayvan ya, yani canlı. Onun bütün o hızlı koşarkenki yükünü ve aynı zamanda kendisinin ağırlığını taşıdığı gibi üzerindeki birçok ağırlığı da taşıyabiliyor. İşte o kemiğin yapısındaki o fasulye gibi bir boşluk, o darbenin, o ağırlığın oluşturabileceği esneme payını ona veriyor. Ve o kemik muazzam derecede yük taşıyabiliyor hiç kırılmadan. Eğer oraya yuvarlak bir delik olmuş olsa aynı şekilde yüksek mukavemet olmuyor. Veya delik olmamış olsa yine mukavemet olmamış oluyor. Orada tam o şekilde fasulye şekline benzer bir boşluğun muhakkak olması gerekiyor ki o kadar mukavemetli bir yapıya sahip olsun. Allah'ın nimet olarak yarattığı, insanlara binek olarak yaratmış olduğu bir canlı çok da ihtişamlı bir görüntüsü var. Şimdi birkaç fotoğraf var, onu paylaşmak istiyorum. Maşallah şu ihtişam böyle yelesi, yani böyle.
Bir de kendi ağırlığı dışında bir insan ağırlığı da ekleniyor o taşıma sistemine.
Tabii yük taşıyor, insan evet. Taşıyor, evet. Desenler, yeleler falan maşallah. Renk uyumu. Değil mi maşallah? Şuna bak, siyah beyaz. Maşallah.
Maşallah.
Tabii örmüşler. Bu da yakışmış bayağı. Aynı şekilde bak buna da. Yani tam insanın binebileceği şekilde değil mi? Üst böyle.
Hafif böyle ortası. Zaten eğerler de o şekildedir. Hani böyle hafiften meyil vardır. Zaten canlının o sırtında da o meyil var.
Yani ot yiyor, su içiyor, bütün ihtiyacını karşılıyor senin değil mi? Yani tabii. Masrafı da yok fazla. Allah'ın nimet olarak yarattığı özel, yani görüntüsü, ihtişamı, her şeyle muazzam. Şimdi mesela at çok, yani üstünde koşması ve yeteri kadar yük taşıması için gerekli iskelet sistemi ve kas sistemi mevcut. Mesela fildeki ayak sistemi daha kuvvetli. O çok tonlarca ağırlığı taşıyabiliyor. Şimdi o daha iyi diye atta fil ayağı olsa ne olacak bu sefer? Uyumsuzluk olur o. Yani insan mesela aklında, yani bunu Photoshop'ta mesela fotoğraf rötuşunda yapsan bu resimde bir terslik var dersin, bir gariplik var dersin. İnsan zaten zihin olarak da bu canlılardaki uyuma yatkın şekilde bir fıtratı var. Bir uyumsuzluk gördüğü zaman bir tuhaf oluyor mesela, burada bir yanlışlık var diyor mesela. Onun özelliği ona olmuyor. O canlı kendi dalında, yani her canlı kendi dalında diyelim, koşan ancak orada profesyonel bir yapıya sahip. Maşallah.
Ve Allah emrine veriyor insanların bu canlıları. Evet. At, deve olsun. Değil mi? Binek olarak. Yani yine bu özelliklere sahip olurdu tabii ki bu canlılar ama öyle bir hani insan taşımayı kabul etmezlerdi. Değil mi? Deve de böyle bu şekilde ve mesela deveden bahsettik. Su deposu olması muazzam bir özellik. Evet, yani su deposu var. Bu ne demek? Yani susuz bir ortamda çünkü yaşıyor çölde.
Kendisi ne zaman, bunu nereden biliyor? Susuz ne zaman, bir ortamda yaşadığını evet. Bilmesi için biz çöl diyoruz. Biliyoruz çünkü çöl evet. Dedik mi su yok demek, yemek yok demek oluyor. Ama bir hayvanın bunu bilip stoklaması, bu stoğunun ne kadar gideceğini bilmesi de büyük mümkün bir mucize
değil.
Oluyor.
Evet, yani bir dahaki sefere suyla ne zaman karşılaşacağı belli evet. Değil. İşte tüm bunlara yönelik bir tedbir alınmış devede. Ne o? Su deposu.
Doğuştan var o da yani. Evet. Sonradan tabii. Kazanılmış bir şey de değil. Nasıl hani biz doğuştan, bizde işte akciğerimiz, kalbimiz varsa doğuştan geliyorsa tabii devedeki bu su deposu da organmış gibi doğduğu andan itibaren var. Çünkü ortamı ona uygun. Niye bugün bir deve kutuplarda yaşamıyor? Hiç göremezsiniz de yaşayamaz da mümkün değil öyle bir şeyin olması. Hani ortamını, koşulunu sağlamadığın sürece. Çünkü o koşullara uygun değil. Yaratılışı o şekilde değil. Ama yaratılışına hepsinin uygun şekilde davrandığını zaten görüyoruz. İşte su deposunun olması onun yaratılışının bu şekilde olduğunu ve buna uyumlu şekilde olduğunu gösteriyor bizlere de. Ya bu devenin ya da diğer canlıların özellikleri saymak da bilmiyor. Küçücük tavşan dediğimiz canlılar 60 kilometre hızla koşuyorlar yani. Bu normal bir şey mi baktığımız zaman? Küçücük bir tavşandan bahsediyorsunuz. Yani özellikleri bitmiyor. Akılcı bir davranış var. Mesela sürekli kemirmesinin nedeni tavşanın. Ayakkabıları kemirir ya da plastik tarzı şeyleri sürekli kemiriyor. Çünkü tavşan doğduğu andan itibaren dişi sürekli uzuyor mesela. Öyle bir canlı. Dişi sürekli uzadığı için törpülüyor bunu kendine. Ve ömrü boyunca uzadığı için de hep sürekli bir şeyleri kemiriyor. İşte havucu kemiriyor, ayakkabıyı kemiriyor, plastiği kemiriyor ya da herhangi başka bir şeyi kemiriyor. Kendi kendini doktoru resmen. Yani o dişi törpülemese çok uzun uzunluklara gidecek. Ve bu da tavşanın hayatında önemli bir yeri kaplayacak. Tavşan ne yapıyor bu yüzden? Doğduğu andan itibaren yetişkin olduğu zaman da bunun bilincinde sürekli dişini törpülüyor. Tavşan annesi demiyor yani bak sürekli törpüleyeceksin dişini yoksa hep uzuyor diye. Tavşan bunu zaten Allah'ın ona verdiği o ilhamla sürekli yapıyor yani. Farkında olmadan yapıyor bunu. Sürekli törpülüyor dişini de bu şekilde.
Engel de olamaz yani. Onu yapmadan da olamaz. Allah nasıl istiyorsa canı o şekilde yaşıyor hiç. Allah'ın dileğinin dışına da çıkamaz inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Bir biyometrik örneği daha verelim. Bu ekrana gördüğümüz bizim Shinkansen isimli bir tren var. Bu Japonya'da meşhur baykuşlar kullanılarak yapılmış bir tren. Yani bir özelliği değiştiriliyor. Özelliği şu. Bu ana kadar yapılmış en hızlı tren olması. Böyle gördüğünüz gibi şehirler arası mesafeleri çok daha hızlı ve kısa sürede almak üzere dizayn edilmiş özel bir yapısı var. Şimdi biliyorsunuz hızlı trenler giderken belli bir hızın üzerine çıktıklarında artık rayla arasındaki temas bayağı azalıyor. Veya kimisi direkt havada gidiyor. Bir şekilde manyetik bir şekilde tutunup devam ediyor. Dolayısıyla hareket halindeki bir hızlı trenin çıkardığı ses de o nispette az oluyor. Çünkü yerle teması az. Çok hızlı olduğu için. Yere yaptığı basınç çok az. Bu sessiz çalışması açısından avantaj sağlayan bir koşul. Olmakla birlikte şimdi Japonlar bu treni yaptıktan sonra trenin istikameti şehrin içine giriyor tabii haliyle. Fakat o kadar büyük hızla şehrin içerisindeki tünellere girdiği anda büyük bir ses patlamasıyla karşılaşıyorlar. Japonya'da da 75 desibelin üzerinde yani 20 metre uzağındayken 75 desibelin üzerinde ses çıkmaması gerekiyor çalışan bir taşıttan. Yoksa trafiğe çıkamıyor. Yani yönetmelikleri, literatürleri bu. Bu ses desibelinin ne manaya geldiğini anlatmak üzere şunu örnek veriyor bilim insanları. Kırmızı ışıkta duran birkaç tane arabanın aynı anda yeşil ışık yakması, yanmasıyla birlikte gaza bastıkları andaki çıkan ses 80 desibel. Mesela birkaç arabanın yani motor sesi bile geçiyor bunu. Dolayısıyla bir hızlı trenin tünele girerken yaptığı ses patlaması muazzam fazla oluyor. Bundan dolayı da o kadar yüksek derecede yani meblağlar tutan ve uzun yıllar süren bu kadar hızlı trenlerin yapılması bittikten sonra sırf ses yüzünden kullanılamaz duruma geliyor. Bunun nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye mühendisler araştırıyorlar. Kendi laboratuvarlarında buna bir çözüm bulamıyorlar. Yani laboratuvarda yapılan deneylerde ses patlaması bir şekilde azaltılamıyor. Ve bu sese de en yüksek yukarıdaki elektrik kablolarından uzanan kolları oluyor trenlerin. Yukarıdaki elektrik kablosundan elektrik almak için, elektrikle beslenmesi için. O kolların hava ile sürtünmesinden dolayı bir ses çıktı ortaya koyuluyor. Yani sese esas sahibi, sesin bu kadar güçlü gelmesinin sebebi o. Daha sonra doğadan baykuşu inceliyorlar. Çünkü baykuş gayet hızlı uçan bir kuş. Ama neredeyse hiç ses çıkartmıyor uçarken. Diyorlar peki bu sessiz çalışmasının sebebi ne? Yani biz de araştırıyoruz, bulamıyoruz. Bu canlıda bu nasıl olmuş? 21. yüzyılda Japonya'da araştırmaların sonucunda bulunamayan bir teknoloji baykuşta var. Diyorlar bu teknoloji nedir? İnceleyelim. Nitekim incelemelerinin sonunda baykuşun tüy yapısının çok sık ve pürüzlü olduğunu görüyorlar. Telek ve tüy yapısı çok sık ve pürüzlü. O pürüzler sesin yüksekliğinin yani desibelinin artmasını sağlayan hava girdaplarının minimuma inmesine sağlıyor. Düz bir tüy yapısı olsa ki trenlerde elektriği almak için trenlerin üzerinden çıkan kollar tam düz bir direk. Bunlar çok büyük ses dalgalarını oluşturuyor ve çok fazla ses desibeli üretiyorlar. Baykuşta ise pürüzlü bir tüy yapısı var ve sık bir tüy yapısı var. Bu girdapların çok küçük olmasına ve sesin minimum olmasını sağlıyor. Aynı şekilde bu sefer elektriğe uzanan bu kolları pürüzlü çıkıntılar ekliyorlar. Ve sesin çok muazzam derecede düştüğüne tanık oluyorlar. Ve ondan sonra o tren kullanılmaya başlıyor Japonya'da. Yani çok çok yukarılarda olan desibel sayısını az önce örneğini verdiğimiz gibi birkaç arabanın gaza basmasında oluşan sesten daha az olacak şekle kadar indirebiliyor. Maşallah. Kim yapıyor bunu? Baykuş. Japonya teknolojisiyle ünlü bir ülkedir biliyorsunuz. Ama bunun sırrını çözemiyor. Kimden çözüyor? Baykuş'tan. Baykuş'taki teknoloji Japonlardan çok daha fazla. İşte bu programda bayağı bir örnek verdik maşallah canlılardan. Baykuş da bunlardan bir tanesi. Allah'ın onda vermiş olduğu, zahiren gördüğümüz DNA'nın değil mi? Ürünü olarak o canlı gelişiyor DNA'dan. Ve üzerinde tam da yaşaması için gerekli bütün donanım var. Ses olmaması gerekiyor, ses olmaması. Gece görüş gerekiyor gözlerinde, gece görüş. Ve uçması için gerekli olan, konması için gerekli olan bütün her şey var baykuşta.
Ve onlar DNA'sında var bu canlı. Yani hangi tüycüğün nereden hangi yönde çıkacağı, hangi kanadında hangi tüyün nasıl hangi yönde olacağı DNA'sında var bu canlının. Bu canlının sonradan kazanabileceği ya da sonradan kendi çalışması sonucunda edinebileceği bir şey durum değil. Bu yaratılıştan olması gerekiyor. Yaratılışının olduğu andan itibaren olması gerekiyor. Bu da ancak ilk yaratıldığı anda bunlara sahip olması olduğunu gösteriyor. Allah bütün canlıları bu şekilde yaratıldığı andan itibaren bütün özelliklerle beraber yaratmış.
Bilime de faydalı oluyor işte bu tarz şeyler. Mesela aynı şekilde Sikorsky helikopterleri yapılıyor. Bu da Yusufçuk'tan esinlenip buluyorlar bunları da araştırmacılar. Ve sadece tek bir özelliğini, havada asılı kalma özelliğini yapabiliyorlar bu Sikorsky uçaklarına. Normalde Yusufçuk böceğin olduğu yerde sabit durabiliyor. Çünkü kanatlarının bir kısmı öne doğru dönerken diğer arkadaki kanatlar geriye döndüğü için sabit durabiliyorlar. Ama onun aynı şekilde Yusufçuk'un hızını yapamadılar. Mesela Yusufçuk çok süratli. Ve evet. Çok büyük gözleri mercekli yani 300 derece açıyla görebiliyor. Neredeyse arkasına kadar görebiliyor. Burada daha detaylı görüyoruz.
Tamam, Yusufçuk'la ilgili sunumumuza gösterelim evet, o zaman sen anlatırken.
Daha detaylı olur.
Bakın mesela dünyanın önüne gelen dediğin gibi o Sikorsky helikopterlerin yapımında Yusufçuk'un özellikle hem aerodinamik şekli hem de uçma kabiliyeti çok detaylı inceleniyor bilim adamları tarafından. Çok fazla fotoğrafı çekiliyor ve videosu çekiliyor. Hava mühendisleri, aerodinamik mühendisler bunun üzerinde hesap yapıyorlar. Yani bu böcekteki aerodinamik uçma kabiliyetinin nasıl olduğunu, mekanik nasıl uyarlanacağı konusunda yıllar boyunca Yusufçuk'un fotoğrafı ve videosu çekilerek araştırmalar yapılıyor. Ve sonunda ilk Sikorsky helikopteri ortaya çıkıyor. Yusufçuk'un uçma manevraları ve o kaportası diyelim helikoptere uyumlu olarak yani onun şeklinin anatomik şeklinin aynısını helikopterde taklit etmeye çalıyorlar.
Tipi de bakın, zaten. Tipi
evet.
De zaten
evet.
Yusufçuk böceğinin halk arasında bakın, kullanışı da helikopter böceği yorulu. Diyor.
Evet değil oradan mi? Esinlenmiş. Bu helikopterin parçaları bakın bu da Yusufçuk bayağı benziyor hakikaten. Bu Sikorsky ilk Sikorsky helikopteri böyle.
Zaten tam, aynı bir
şey. Bayağı, değil mi? Bayağı.
Şey zaten böyle hani pervanesi bile Yusufçuk'un duruşu gibi. Ve Yusufçuk böceğinin kanadı üstüne katlanmayan tek kanatlı böceklerden Yusufçuk böceği. Hı,
katlanmıyor.
Kanadı açık şekilde duruyor. Bak mesela hep bu şekilde açık duruyor.
Ve öndekiler hiç katlanmıyor. İleri doğru hareket ederken arkadaki iki kanadı da terse hareket ettiği için sabit kalabiliyor havada.
Ama onu mesela şöyle bir avantajı var Yusufçuk böceği. Her yönde kullanıyor onu.
Bak ona o uçma kısmını anlatalım. Yusufçuk'un vücudu metalle kaplanmış izlenimi veren halkalı bir yapıya sahip. Buz mavisinden bordoya kadar çeşitli renklerdeki gövdenin üzerinde çaprazlama yerleşmiş iki çift kanat bulunuyor dediğiniz gibi.
Maşallah.
Bu yapı sayesinde Yusufçuk
çok iyi bir manevra.
Çok hızlı uçarken aniden durup da ters yöne uçabiliyor.
Evet, aniden durup ters yöne doğru uçuyor. 40 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Bunu insana uyarlarsak 100 metre koşusunda koşan atletlerin ulaştığı 39 kilometre. Yani dünyadaki en hızlı koşucuların ulaştığı hıza Yusufçuk ulaşabiliyor uçarak.
Daha
ve
fazlası.
Anında yer değiştirebiliyor. Biliyorsun avını avlarken de havada çarpıyor Yusufçuk. Evet. O çarpmanın şiddetiyle sersemletip avını avlayabiliyor. Ve bakın o uçma kabiliyetini örnek bu videomuzda gösterelim. Yani bu hiçbir helikopterin yapamayacağı bir şey çok rahat bir şekilde söylenebilir. İki tane Yani iki tane kanadını şimdi ayak gibi kullanacak. İkisini normal kanat gibi çırpmaya başlayacak. Şu bir de çok sağlam olduğunu gösteriyor. Kendi ağırlığını çok rahat evet. taşıyor bakın o. İki kanat bile. Maşallah.
Mesela çok ince saydam bir yapısı var kanadının baktığımız zaman.
Evet. Evet.
Çok rahatlıkla yıpranmadan uçabiliyor o kanatlarla.
Ya olması gereken sağlamlık kesinlikle evet, var.
Maşallah.
Değil mi?
Ve o dört tane kanadının olması, yani dört tane olması kanadından, iki çift kanadının olması Allah'ın ona vermiş olduğu bir özellik. O mesela sadece boş uçmak için yaramıyor. O ne yapıyor mesela o kanadı? Bir canlıyı ya da karşısındaki bir avı alacağı zaman kanatlarını kullanarak, yani bir kanadıyla havada asılı kalırken bir çift kanadıyla, diğer çift kanadıyla da onu kendine doğru çekiyor. Zaten bu hareketi yaparak yapıyor. Yani ileri giderken de kanat yönlerini farklı kullanıyor. Geri giderken de sucuk böceği geri de uçabiliyor. Bu dört kanadının olması vesilesiyle oluyor bu. Bu dört kanadı vesilesiyle de istediği yöne çok rahat bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde yusufçuk böceği ulaşabiliyor. Bu da işte Allah'ın ona vermiş olduğu üstün özelliklerden bir tanesi. Günümüzde bilime konu oluyor ve bilimin bunu araştırma sonucunda da günümüzdeki askeri savaş uçakları ortaya çıkıyor Sikorsky.
Evet, yusufçuğa bakarak helikopter yapılıyor dedik. Nautilus isimli deniz canlısına bakılarak da bilim adamları denizaltılarını yapıyorlar. Evet, şimdi canlıyı inceleyelim. Nautilus kabuklu bir deniz hayvanıdır ve denizaltılar gibi suya dalar. Nautilus'un vücudunda 19 cm çapında salyangoz kabuğu biçiminde bir organ vardır. Bu organda birbiriyle bağlantılı 28 tane dalış hücresi bulunur. Yani o dalış hücreleri şu organın içinde.
Ya oda gibi düşünelim. Yani 28 tane farklı odası var. Bunun evet. odaların her katmanını doldurdukça Nautilus canlısı daha derine inmeye başlıyor. Tıpkı deniz altındaki sistemler gibi.
Evet. Bu dalış hücreleri deniz altlarındaki ile aynı mantıkta işler. Yani Nautilus'un basınçlı havaya ihtiyacı vardır. Bu hava denizaltılarda özel bir sistem kurularak sağlanır. Mühendisler bu sistemi denizaltının gerekli bölgelerine yerleştirmişlerdir. Peki ama Nautilus suyu boşaltmak için gerekli olan bu basınçlı havayı nereden bulur? Nautilus'un vücudunda özel bir gaz üretilir. Bu gaz kan dolaşımı ile hücrelere aktarılarak hücrelerden suyun çıkması sağlanır. Bu şekilde Nautilus avlanırken düşmanlarından kaçmak için daha derine inebilir veya yüzeye çıkabilir. Tabi burada hücreler derken o su dolu odacıklardan bahsediyoruz. Hatta Nautilus'un dalma kapasitesi denizaltıları ile karşılaştırılmayacak kadar fazladır. Bir denizaltı sadece 400 metre dibe dalabilirken Nautilus için 4000 metre derine dalmak son derece kolaydır. Çünkü bakın 4000 metre derine dalıyor ve sağ sol...
4 kilometre yani.
4 tabii 4 kilometre. Kilometre inanılmaz bir mesafe maşallah. Hiçbir vücudu bundan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Evet. Çünkü tam olarak korunduğunu görüyoruz. Bakın zaten çok sağlam bir kabuğu var.
Evet.
Ve vücut aslında o kabuğun içinde yumuşak bir yapı. Organları var. Yumuşak bir yapısı var. O dışarı doğru çıkıntılı olan kollarını gördük. O yumuşak bir yapı. Ancak buna rağmen Nautilus'taki koruma sistemi
sudaki basıncı etkilemiyor kendisi.
Etkilemiyor hiçbir şekilde. O ve vurgun dediğimiz tabii. olay evet. Nautilus'ta gerçekleşmiyor.
Normalde fazla basınç. Denizaltılar o yüzden fazla basınçtan dolayı aşağı inemiyorlar. Fazla basınç sonucunda metallerde hareketler başlıyor. Çünkü basıncın fazla yüksek olması gerilimi, içerideki gerilimi arttırdığı için işte mesela ne bileyim vidalarında, civatalarında atmalar olabilir, gevşemeler olabilir. Tekne, yani deniz altında genişlemeler meydana gelebilir, kasılmalar meydana gelebilir. Oysa bu canlıda hiç o şekilde yok. 4 kilometre kadar dibe inebiliyor. Aynı denizaltıda ama bu sadece bu örneğini alabiliyor. Yani Nautilus canlısı 28 odacığı suyla doldurup derine alıyor. Deniz altında da iki farklı bölge var. Bir bölge su alıyor, bir bölge su bırakıyor. Bir kapıyı açtığı zaman da suyla dolmaya başlıyor. Denizaltı yere inmeye başlıyor. Diğer kapıyı açtığı anda da su boşaltılıp denizaltı yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Sadece bu sistemini örnek aldılar Nautilus canlısının. Ama sağlamlığı ve bu kadar derinliğe inmesi hani insanın şu anda bilimin zaten şu anda yapmış olduğu ya da yapabileceği bir şey değil.
Evet, hemen Nautilus'tan bahsetmişken hocam Nautilus'un bunu kaç milyon yıldır yaptığını görelim bu işlevi. Evet, 167 milyon yıl yaşında Nautilus fosili.
Aynısı.
Dönemi Jura. Nerede bulunmuş bu? Barton Bradstock, Dorset, İngiltere'de bulunmuş. Bakın Nautilus fosili. Yapısını görüyoruz. Biraz önce canlısını gördük. Hiçbir şekilde değişmemiş. Bakın o organ, o kabuğu daha doğrusu, kabuğun spiral şekli birebir aynı. Maşallah. Yapısını incelediğimizde birebir olarak aynı yapıyı görüyoruz. Tabii Allah En'am suresinin 101. ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah sınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor Allah. Allah örnek edinmeksizin yaratıyor. Ancak bilim adamları, insanlar bir şeye, soruna çözüm aradıklarında hemen örnek alıyorlar.
Maşallah.
Değil mi? Çünkü yaratma sıfatı Allah'a mahsus. Tamam. Ve örneksiz yaratan Allah. Her şeyi yoktan var ediyor. Ama insan bir sorunla karşılaştığında, ona bir çözüm üretmesi gerektiğinde kendi çoğu zaman bu sorunu bulamıyor. Ve hemen canlı inceliyor. Bir canlı bunu zaten yapıyor oluyor. Tabii Allah'ın yaratmasıyla
Allah
yapıyor oluyor.
Allah da kişiyi aslında vesile ediyor onu bulması, evet, için. Evet. Yine ona o düşünceyi veren Allah oluyor. O canlılara bakması gerektiğini aklında, beyninde uyandıran kişi zaten Allah. Çünkü ruhu Allah'a tamamen bağlı bir şekilde insanlar.
Bir de evet, zaten şey diyor yani, mesela bilim adamı diyor ki, mesela diyor ilham geldi diyor. Yani ilham dediğin şey Allah'ın nasip etmesi zaten, kısmet, evet, etmesi sana. Çünkü ilham dediğin bir şey, sen istediğin anda bunu getiremiyorsun. Zaten bunun en güzel örneği bu. Ya yani bir ilhamın gelmesi için, hadi şimdi gelmesini istiyorum, otur dediğin zaman olmuyor. Tamamen o Allah'ın dilemesiyle oluyor. Hı-hı. Çünkü mesela bilim adamları bir şeyler keşfediyorlar, bir şeyler icat ediyorlar, bir şeyleri buluyorlar. Bu buldukları zaman hani normal bir zamanda olmuyor. Onu sürekli söylüyoruz mesela, Newton'un yer çekimi kanunu bulması diye. Hani bu kanunun var olduğunu keşfetmesini tamamen ağacın altında otururken elmanın mesela kafasına düşmesi sonucunda buluyor. Hani bu belki de onun başına ilk gelen olay değil. Ya da bu tarz olaylar belki ondan önce binlerce insanın başına geldi. Fakat bunun bir kanun olduğunu akıl edemediler, düşünemediler. Çünkü Allah Newton'un bulmasını istemiş. İşte Arşimet mesela hamamda yıkanırken tası suyun üstünde yüzdüğünü görüyor. Belki ondan önce binlerce insan aynısını gördü. Fakat Arşimet o zaman gördü. Zaten bu bütün bilim adamları, gerçek bilim adamları çok imanlı oluyorlar. Söylüyorlardı, açıklamalarında yapıyorlardı. Bütün gücün, kudretin Allah'ta olduğunu ve bir yaratıcının olduğunun kesin olduğunu, kanaatlerinin geldiğini söylüyorlar. Çünkü yaşadıkları olaylar birebir gördükleri, birebir gördükleri ve yaşadıkları şeyler. Yani bir kalbin olması, bir beynin olması, çalışması gibi, bunlar çok büyük sistemler. Hatta bunlardan birkaç tanesini de okuyalım isterseniz. Bir tane kimya profesörünün yaptığı açıklama Allah'la ilgili, yansıtabilirsek.
Henry Fritz Schaeffer.
Evet, Henry Fritz
Schaeffer.
Schaeffer. Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve kuantum kimya merkezinin direktörü olan, 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen bilim adamı bu. Yaptığı açıklamada, bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar, kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır. Yani bilimin en güzel kısmının Allah'ın varlığının kesin olduğunu, kanaatinin geldiği zamanı söylüyor bilim adamı. Yani burada bize imanını gösteriyor bu bilim adamının. Mesela bir başka bilim adamı William Phillips de lazer ışınıyla atomları yakalamaya metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden bir tanesi. Yaptığı açıklamada da Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya vermişti. Gerçekten böyle, Allah bize içinde yaşadığımız ve keşif için birçok imkan sunan, birçok güzellik sunan imkanlar vermiş. Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bilim adamları da gerçekten iman sahibi olan, Allah'ın varlığına tam olarak kanaatleri gelmiş. Çünkü Allah'ın gücünü, kudretini net bir şekilde görüyor. Bunu yaşayıp fizikçi olarak, kimyacı olarak, biyolog olarak bunları yaşayıp net olarak görüyor. Son olarak da bir matematikçi bilim adamının söylediğine değinelim. William Damski bilim adamı yaptığı açıklamada, dünya Allah'ın yaratmasıdır. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil, yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir. Bu bir matematikçi de çok güzel bir sözünü eklemiş. Gerçekten de Allah'ın varlığını tam olarak kanaati gelmiş.
İşte az önce dediğimizi tekrarlamış orada. Yani yaratıcının Allah olduğunu, kendisini vesile ettiğinden bahsediyor orada, evet, detaylı.
Evet. Yani Allah onları, o kullarını seçip onları bu işi göstermesi için, bunun varlığını göstermesi için gösteriyor. Çünkü yer çekimi kanunu bulan Newton değil, bunun olduğunun farkına varan Newton. Çünkü yer çekimi kanunu dünyanın var olduğu ilk günden beri var. Onlar sadece o zamanda farkına vardırılan, Allah tarafından bu insanların hani Allah anlatılmasını, anlanmasını istiyor. O insanları vesile olarak kılıyor ve biz de bu şekilde öğreniyoruz. Bu da bize imanımızı arttırıyor.
Dünyasında hiç bu kadar hızlı ve çok sayıda buluş da hiç olmamıştı. Evet. Değil mi şu ana kadar? Yani muazzam derecede hemen hemen her gün yeni bir buluş bulunuyor adeta. Bu da Mehdiyet döneminde yaşadığımızın çok açık bir göstergesi. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor, iman hakikatlerini, bilimsel iman hakikatlerini direkt kendisi araştırarak bulmaz. Buna hal ve zamanı müsaade etmez diyor. O kendisinden önce bir taifenin, değil mi, hazır olarak programını tatbik eder diyor. İşte o taifede bütün bilim camiası, bütün bilim dünyası inşallah. Bu kadar fazla bilimsel hakikat, bilimsel kisveli ortaya çıkmış, evrimi tamamen ortadan kaldırıyor. Maşallah.
Evrimi kaldırıyor ve bu modern bilim Allah ispatlı diyor. İnanılmaz da bir, şu anda çok süratli bir şekilde yayılıyor da bütün dünyada. Bu da zaten ayrı zamanda yaşadığımızda peygamberimizin söylediklerini, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerinin tek tek gerçekleştiğini bize gösteriyor. O da bu zamanda yaşadığımızı bizim görmemizi sağlıyor inşallah.
Ahir zaman olduğunu.
Ahir zaman olduğunun farkına varıyoruz. İnşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.